Evet sevgili Akvaba'da dinleyenleri, Akvaba'da'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta da yanımda yine Bora var. Nasılsın abi?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyiyim, yorgunum birazcık malum ödevler vesaire. Bir üniversite öğrencisinin hayatı nasıl geçiyorsa, ne kadar yorucuysa benimki de o kadar yorucu.
Aynen, benim de öyle abi.
Peki haftan nasıl geçiyor?
Haftam yani fena değil diyeceğim ama birazcık yalan olacak. Açıkçası pek de iyi geçmiyor. Biliyorsun, Isparta'da bir helikopter kazası meydana geldi. Ben de Isparta'da yaşayan bir öğrenci olarak hani geçen sabaha bununla beraber uyandım. Ondan dolayı çok da iyi geçiyor diyemem açıkçası.
Peki abi ne olduğunu zaten bilmeyen yoktur büyük ihtimalle ama biz yine de bir hatırlatma bağında bizim bu canımızı sıkan olay aslında. Tüm Türk halkının canını sıkan bu olaydan ufak bir bahsedelim bence. Ne yaşandı, ne oldu?
Şimdi şöyle, ne olduğundan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim genel olarak internette ufak bir araştırma yaptığınız zaman bulacağınız şeyler olacak. Çünkü açıkçası Savunma Bakanlığı bu konu hakkında çok da şeffaf davranmıyor gibi gözüküyor şu anda. Yani olayın kaba taslak bir şekilde nasıl meydana geldiğini biliyoruz ama tam olarak detaylarını bilemiyoruz. Olay şu: Isparta'da, Isparta'nın şehir girişinin birazcık gerisinde Süleyman Demirel Havalimanı var. Kara Havacılık Okul Komutanlığı bu havalimanında bulunuyor ve kara havacılığa bağlı hava araçlarının eğitimleri burada veriliyor. İşte bunların arasında UH-1'ler var, UH-60'lar var, Bayraktar TB2'ler var, Akıncı var. Yani hem insanlı araçlar hem de insansız araçların eğitimi burada veriliyor. Bildiğimiz kadarıyla olay şu şekilde gerçekleşiyor. İki tane UH-1 Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndan havalanıyorlar eğitim amacıyla. Kol uçuşu esnasında rotorları, yani tepelerinde bulunan büyük pervaneler birbirlerine temas ediyor. Ardından bu helikopterlerden birinin bu temas sonucu rotoru parçalanıyor ve helikopter serbest düşüşe geçiyor. Ve maalesef feci derecede kaza kırıma uğruyor. İçerisinde bulunan 6 asker de şehit oluyor. Bu askerlerden bir tanesi Kara Havacılık Okul Komutanı bir tuğgeneralimiz. Şimdi bu konu hakkında olay tam olarak nasıl gerçekleşti? Havada neden iki helikopter bu kadar tehlikeli derecede birbirine yaklaştı? Diğer helikoptere ne oldu? Acil iniş mi yaptı yoksa hasar almadan kurtuldu mu çarpışma sonucunda vesaire? Bununla alakalı pek bir şey bilmiyoruz şu anda. Yani bunların detayları açıklanır mı, açıklanmaz mı? Açıkçası emin değilim. Savunma Bakanlığı'nın kendi inisiyatifine kalmış bir şey bu. Fakat şu ana kadar bildiklerimiz bunlardan ibaret.
Peki abi bu kol uçuşu dediğin şey nedir?
Kol uçuşu dediğim şey sivil havacılıkta çok karşılaşılmaz ama genellikle askeri havacılıkta iki tane hava aracının havada yan yana seyir halinde bulunmasıdır. Yan yana derken oldukça yakın mesafeden bahsediyorum. Yani aralarında metreler olur. Tabii uçaklar için bu çok çok yakın mesafelere tekabül edebilirken helikopterlerin bir miktar mesafeli durmaları gerekir. Çünkü tepelerinde devasa bir pervane dönüyor sürekli. Uçaklar içinde hani işte Türk yıldızlarını falan biliyor eminim ki herkes. Onların birbirlerine metrenin bile altındaki mesafe mertebelerinde yaklaştığını biliyoruz zaten gösteriler esnasında. Hani normalde işte bu tip eğitimler verilirken helikopter pilotlarının özellikle kol uçuşu eğitimleri vesaire. İki helikopter arasında bulunması gereken mesafenin sürekli olarak korunması gerektiği söylenir. Söylenmese bile zaten oldukça açık bir şey. Yani iki helikopter arasında mesela belli bir mesafenin bulunması gerektiği. Fakat hani herhangi bir şey belli olmadığı için burada ne pilotaj hatası demek doğru olur doğrudan herhangi bir şey bilmeden, ne işte helikopterler bozuktu demek doğru olur. Ya herhangi bir şey demek şu anda tamamen spekülasyona girer. Dolayısıyla hani olayın tamamını öğrenmeden de bununla alakalı yorum yapmaktan sadece ben değil bu konuda uzman dahi olsalar herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bir pilota bu konuda suç atmak veyahut aracın kendisine bu konuda suç atmak herhangi bir bilgiye sahip olmadan çok da doğru bir şey olmaz muhtemelen.
Peki abi, bu yaşanan olayda kullanılan helikopterler UH-1'ler hakkında birazcık bize bilgi verebilir misin?
UH-1'ler. Bu olayın getirdiği tartışmalardan bir tanesi de doğrudan helikopterlerle alakalı. Çünkü UH-1'ler aşırı eski helikopterler. Yani model olarak bir sürü varyasyonu çıktı daha sonradan, işte farklı geliştirmeler yapıldı vesaire ama model olarak ilk uçuşu 1956 UH-1'lerin. Hani Vietnam Savaşı'nda falan kullanılan modeller bunlar ve hani eğer böyle Amerikan filmlerine falan ilgiliyseniz eğer, özellikle Amerikan askerlerinin bulunduğu Amerikan filmlerine, UH-1'lerin genel tipine eminim ki hakimsinizdir. Yani isim olarak bilmiyorsanız bile şeklini görmüşsünüzdür daha önce. Çok popüler bir helikopter, düşük performansa sahip olmasına rağmen ve Türk Hava Kuvvetleri de uzun yıllardır UH-1'leri kullanıyor. Şimdi burada havacılık uzmanları ikiye ayrılıyor. Şimdi bir kesim diyor ki eski hava aracı, eski uçak veya eski helikopter yoktur. bakımsız helikopter veya bakımsız uçak vardır diyor. Öbürleri de diyor ki istediği kadar bakımlı olsun, eski helikopter eski helikopterdir, eski uçak eski uçaktır. Şimdi ben bu tartışmada hangi pozisyondayım? Ben bu tartışmada açıkçası çok sağda veya çok sol tarafta değilim. Çünkü yani şunu biliyorum, ben bir makine mühendisliği öğrencisiyim ve hocalarım arasında daha önceden uçak ve helikopter bakımıyla ilgilenmiş, doğrudan bu tip modernizasyonların içinde vesaire de bulunmuş hocalarım var. Onlardan da öğrendiğim bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki genellikle uçakların ve hatta özellikle de helikopterlerin kritik parçaları, yani düzensiz yükler altında kalan ve yorulmaya müsait olan dolayısıyla parçaları genellikle değiştirilebilir oluyor. Ve bizim hani bakım dediğimiz şeyler bu parçaların doğrudan yenisiyle değiştirilmesi oluyor. Mesela helikopterler için çok basit bir örnek vereyim. Helikopterlerin bir ana rotoru vardır. Tepesinde gördüğümüz o büyük pervane. Bir de kuyruk rotoru vardır. O kuyruk rotorunu döndüren mil doğrudan işte kuyruğu gövdeye bağlayan o uzantıdan uzanarak motora bağlanır. Ve dolayısıyla öngörebileceğiniz gibi 10 mil sürekli olarak yüksek devirlerde döner. Ve bunun dolayında da sürekli olarak yorulur. Dolayısıyla 10 milin değiştirilmesi gerekir vesaire. Bunun gibi kritik parçalar değiştirilebilir oluyor. Bu değişikliklerin yapılabilmesinin dışında eski helikopterlerin veya eski uçakların kaza kırma uğrama ihtimalleriyle alakalı öyle hani bu konu hakkında yorum yapabileceğim kesin bir veri var mı bilmiyorum. Ama yani rahatça şunu söyleyebilirim bence. Hem UH-1'leri görüyoruz. Hani evet kaza kırıma uğradı ve şu anda sebebini biz en azından bilmiyoruz. Bunun dışında bir de F-4 Phantom'lar var. Yine aşağı yukarı 1960'lı yıllardan beri kullanılan. Bunların ikisi de çok eski hava araçları fakat iki modelde aktif olarak kullanılıyorlar. Ve hani F-4'ler de aynı şekilde UH-1'lerle aynı şekilde zaman zaman böyle enteresan şüpheli olaylara karışsalar da görevlerini iyi bir şekilde yapıyorlar gibi gözüküyor. Tabii burada Türk teknisyenlerin de, Türk bakımcıların da çok büyük emeği var. Onların da emeklerini yok saymamak lazım. Yani dediğim gibi bu konuda bu kaza olayında kim suçlu, ne suçlu tam olarak bilemiyoruz. Belki de asla bilemeyeceğiz. Savunma Bakanlığı'nın bu konuda yapacaksa eğer yapacağı açıklamaya bağlı.
Peki abi, bir sonraki konuya geçmeden benim son bir sorum daha olacak sana. Söylediğin gibi belli başlı tartışmalar var sonuçta eski hava araçlarıyla ilgili. Bu tartışmalara rağmen neden halen bu hava araçları kullanılıyor peki?
Çünkü şimdi toplumun kendi arasında bu tip meseleleri tartışması genellikle profesyonel nasıl söyleyeyim profesyonel olayları etkilemez. Çünkü toplum genellikle bu tip tartışmaları kulaktan doyma bilgileriyle yapar. Tabii ki şunu demiyorum hani işte herhangi bir tarafı savunan çok kendini iyi bir şekilde gelişmiş mühendisler de vardır eminim ki. Fakat bu konuda söz hakkı birincisi o hava aracını kullanan pilota, ikincisi o hava aracının bakımını yapan teknisyene ve mühendislere düşer. Ve ben açıkçası Türk teknisyenlerinin ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar dikkatli olduklarını kendim bizzat yanlarında bulunduğum için rahatça söyleyebilirim. Hani işte bunun da örneklerini mesela F-4 Phantom'ların modernizasyonunda görüyoruz. Aşırı eski uçaklar bunlar. Fakat hani güncel mühimmatlarla vesaire kullanılabilir bilmeleri için veya güncel radar teknolojileriyle beraber kullanılabilmesi için üzerlerinde çok büyük ve başarılı modernizasyonlar yapıldı. Aynı şey UH-1'ler için de geçerli. Dolayısıyla dediğim gibi bu konuda değiştirilebilir parça konusunda yaptığım yorum dışında başka bir yorum yapmayı açıkçası tercih etmiyorum. Yorum yapma hakkını dediğim gibi kendimde değil, hava aracını kullanan pilotlarda ve bakımını ve modernizasyonunu yapan teknisyenlerde ve mühendislerde görüyorum.
Peki bu UH-1'lerin teknik özellikleri nerede?
UH-1'ler biraz önce söyledim galiba. Performanssız helikopterler aslında. Daha doğrusu performanssız demek yanlış olur. Günümüz helikopterlerine göre performanssız helikopterler. Aşağı yukarı 500 kilometrelik bir görev yarıçapları var ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Bunun dışında yaklaşık 2000 metreye kadar da çıkabiliyorlar. Ya teknik özellik bakımından aslında hakkında bahsedecek çok da bir şey yok. Dediğim gibi hani günümüz helikopterlerine göre birazcık performanssız kalıyorlar. UH-1'lerin bir üst modeli var. UH-60'lar. Pek çok kişinin belki ismini bileceği Skorsky'ler. Skorsky'lerde aşağı yukarı 300 kilometrelik bir seyir hızına sahip ve yaklaşık 5800 metre irtifaya tırmanabiliyorlar. Şimdi görev yarıçapları ise çok daha büyük. Yaklaşık 2200 kilometrelik bir yüksüz kat edebilecekleri bir görev yarıçapı var. Tabii içine personel ve yük bindiği zaman bu kısalıyor. UH-1 ve UH-60 yani UH-1'in bir üst modeli olan Skorsky teknik özellikler bakımından değil de birebir deneyim açısından benim aslında birazcık yakından tanıdığım helikopterler. UH-1'i daha öncesinde birebir olarak incelemiştim yanına girip. Motor egzozuna, pervanelerine falan yakından bakma şansım olmuştu. Kokpitine de aynı şekilde. Büyüs modeli olan Skorsky ile de yani UH-60 ile de Ankara'nın üzerinde bir tur gerçekleştirmiştim. Yaklaşık 10 dakikalık, 15 dakikalık bir tur. Şunu söyleyebilirim. Helikopter kazasıyla alakalı. Şimdi uçaklar motorları bozuldukları zaman motorsuz bir şekilde uzun kilometreler boyunca süzülebilirler ve eğer etrafta inebilecekleri boş bir meydan varsa veya geniş bir arazi varsa muhtemelen başarılı şekilde acil inişlerini gerçekleştirirler. Fakat helikopterlerde durum öyle olmuyor. Eğer askeri sınıf bir helikopterse, yani motoru durursa eğer helikopterin, bu helikopter taş gibi düşmeye başlıyor. Ve genellikle bundan çok bir kaçış olmuyor. İşte gördüğümüz örnekte, geçen gün yaşanan olayda helikopterin rotoru parçalanmış. Yani kaldırma kuvvetini üreten tepesindeki o büyük pervanesi çarpışma değme sonucunda parçalanmış. Hani helikopterin içinde olmak ilginç bir histir. Ve hani tabii ki düşen bir helikopterin içinde olma deneyimini yaşamadan asla bilemeyiz. Fakat kafamda aşağı yukarı canlandırabiliyorum. Yani içinde bulunduğum o kabin bir anda serbest bir şekilde düşmeye başlasa aşağı yukarı fiziksel olarak neler hissedeceğimi düşünebiliyorum ve emin olun çok dehşet verici. Gerçekten korkutucu. Buradan tekrardan bütün şehitlerimizin yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Umarım bu süreci olabildiğince kolay atlatırlar. Dediğimiz gibi yani. Bunun hakkında söylenecek zaten çok fazla bir şey yok.
Evet, tüm şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Orhan'ın da söylediği gibi aynı zamanda Türk halkına da başsağlığı diliyoruz diyelim ve bir sonraki konuya geçelim o zaman. Artemis görevlerinde bir ertelenme söz konusu. Bildiğiniz üzere Artemis görevleri insanlığın yeniden Ay'a dönüşü için NASA'nın gerçekleştireceği bir dizi görev serisi. Bunun ikinci ve üçüncü aşamalarında bir ertelenme söz konusu. Fakat neden ertelendi sevgili Bora?
Şimdi şöyle, dediğin gibi Artemis görevleri NASA'nın tekrardan insanlığı Ay'a ulaştırma, Ay'a döndürme görevleri olacak. Ve bunu bu sefer artık kalıcı şekilde yapmak istiyorlar. Yani 1960'lı yıllarda olduğu gibi geçici değil. Ay'ın etrafında veya Ay yüzeyinde kurulacak bir istasyondan söz etmeye başladık. Daha önceki bölümlerde bunlarla alakalı detayları zaten konuşmuştuk. Fakat ilk insanlı Artemis görevi olması beklenen Artemis 2'de ve ondan sonra gelecek olan Artemis 3'te aşağı yukarı bir yıllık bir erteleme söz konusu. Peki neden? Sebebi aslında Artemis 1 ile alakalı. Şimdi bundan yaklaşık 1,5-2 yıl öncesinde Artemis 1 görevi gerçekleştirilmişti. SLS diye devasa bir roket var. Space Launch System, Artemis görevleri için özel olarak geliştirilen bir roket. Ve bu Space Launch System'ın, SLS'in tepesinde Orion ismi verilen ve insanların içinde bulunacağı bir kapsül var. Artemis 1 görevinde SLS başarılı şekilde fırlatılmıştı ve bu Orion kapsülü içerisinde mankenler ile beraber, insansız bir şekilde yani, Ay'ın etrafında dolaşıp Dünya'ya geri gelmişti. Tabii bunu yapmasındaki amaç aslında bu bir test göreviydi ve bu süreç esnasındaki veriler incelendi. Fakat bu görevin son aşamasında, görev başarılı olarak tamamlandı, kapsül başarılı şekilde Dünya'ya döndü ama son aşamasında, yani kapsülün atmosfere girdiği o en kritik aşama olarak isimlendirebileceğimiz aşamada bir problem oldu ve kapsülün altındaki ısı kalkanı beklenenden çok daha büyük hasarlar aldı. Şimdi ısı kalkanlarının temel görevi atmosferik giriş esnasında ortaya çıkan ısının hem araca zarar vermemesi hem de ısının ulaşıp aracın içindeki insanlara zarar vermemesidir. Dolayısıyla burada seçilen malzeme asıl kritik öneme sahip olan parçasıdır bu iş. NASA'nın bu iş için yıllardır kullandığı, hatta Apollo görevlerinde de aynı şekilde kullandığı AVQUAT isminde bir kompozit malzeme var. Malzeme temel olarak fiberglass'tan ve reçineden oluşuyor. Tabii işte burada fiberglass kumaşının örülme geometrisi ve reçinenin içindeki kimyasal bileşik vesaire, bizim günlük hayatta demeyeyim de işte mesela teknecilikte falan kullanılan kompozit buna benzer malzemelerden birazcık farklı. Bu malzeme atmosfere giriş esnasında dediğim gibi çok büyük hasarlar almış ki fotoğrafını rahatça bulabilirsiniz. Gerçekten de ısı kalkanına baktığınız zaman bayağı çukur oluşma düzeyine gelmiş yıpranmalar var. Bununla alakalı bir soruşturma başlatıldı Artemis 1 görevi tamamlandıktan sonra ve soruşturma geçtiğimiz aylarda bitti. Soruşturma bittikten hemen sonra da Artemis 2 ve 3 ertelendi. Artemis 2 yaklaşık 7 ay ertelendi. Artemis 3 ise 2026'da yapılması planlanıyordu. 2027'ye ertelendi. Bu şekilde Artemis 1'deki ısı kalkanı ile alakalı problemden dolayı bir erteleme ile karşılaştık.
Peki abi, madem Apollo görevlerinden beri kullanılıyor bu ısı kalkanları ve madem daha önce Ay'a gittik, neden şimdi problem çıkarttı?
Şu yüzden çok güzel bir soru sordun aslında. Evet, genel olarak güncel ay görevleriyle alakalı insanların söylediği söylemlerden en yaygın olanı bu. Madem daha önce yaptık, neden şimdi yaparken sıkıntı yaşıyoruz? Şimdi şöyle, o zaman kullanılan teknolojiyle bu zaman kullanılan teknoloji aynı değil diye klişe bir cevap da verebilirim. Fakat bu kadar basit bir cevap vermeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Şimdi sizin halihazırda kullandığınız ve başarısını gördüğünüz bir teknolojiniz var. Daha doğrusu teknoloji demeyelim, adını uygulama diyelim. Bu teknolojinin üzerine yeni bir şeyler koymak istediğiniz zaman veya en baştan yeni bir teknoloji geliştirmek istediğiniz zaman eski teknolojinin yerini alacak. Bu her zaman ilk aşamalarda eskisi kadar iyi çalışmak zorunda olmayabilir. Yani ne demek istiyorum? Eskiden kullandığınız teknolojinin verdiği, güncel olarak verdiği sonuçları yeni geliştirmeye çalıştığınız teknoloji ilk aşamalarda veremeyebilir. Fakat siz teorik olarak şunu bilirsiniz. Eğer ben yeni geliştirmeye çalıştığım bu teknolojiyi iyice geliştirebilirsem, üzerine iyi bir şekilde çalışırsam, eski teknolojiden bir noktada daha iyi sonuçlar vereceğini bilebilirim ve dolayısıyla bunu bu şekilde geliştirmeye devam edebilirim. Buradaki durum da aslında birazcık buna benziyor. Hatta bununla alakalı verebileceğim belki de en iyi örnek işte günlük hayatta kullandığımız bilgisayarlarla kuantum bilgisayarlar arasındaki farktır. Evet, kuantum bilgisayarlar teorik olarak günümüzde kullandığımız silikon tabanlı bilgisayarlara göre matematik işlemlerini çok çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Çok daha ileri bir teknoloji. Fakat günümüzdeki bilgisayarların yerini şu anda alabiliyorlar mı? Hayır, alamıyorlar. Neden? Çünkü daha ilk aşamasında. Ama biz teorik olarak biliyoruz ki eğer kuantum bilgisayarlar yeteri kadar gelişirse şu anda kullandığımız bilgisayarlardan çok çok daha ileri seviye hesaplamaları çok daha iyi bir şekilde yapabilir. Buna benziyor durum. Mesela aynısını Intuitive Machines'in IM-1'inde de yaşadık. Intuitive Machines NASA'nın fonladığı ve Ay'a kargo taşımacılığı yapması için araçlar geliştiren bir özel şirket. Sene içerisinde Ay'a ilk iniş denemelerini gerçekleştirdiler ve bayağı hani dramatik şekilde araç Ay'a inerken hız vektörlerini doğru bir şekilde kontrol edemedi ve iniş ayaklarından bir tanesi yerdeki bir kayaya takıldı ve araç yan yap inemedi yani. Peki şimdi bu iniş konusundaki fark ne? Apollo görevlerinde Ay'a inişleri bizzat aracın içinde oturan insanlar kontrol ediyordu. Yani bir otomasyon söz konusu değildi. Fakat şu anda biz insansız bir şekilde inmeyi deniyoruz. Peki hocam, yıllardır Mars'a insansız bir şekilde araç indirebiliyoruz. Madem Ay'a neden insansız bir şekilde araç indiremiyoruz? Çünkü şartlar farklı. Mars'ta birincisi atmosfer var. İkincisi oldukça güçlü bir kütle çekimi var. Yani oldukça güçlü demek yanlış olur da Ay'a nazaran oldukça güçlü bir kütle çekimi var. Ama Ay'da öyle bir kütle çekimi yok. Dünyadakinin altıda biri. İkincisi Ay'da atmosfer yok. Yani atmosferin olması ne anlama geliyor? Eğer siz aracınıza herhangi bir yöne doğru hız kazandırırsanız o hızdan kurtulmak için aksi yöne doğru tekrardan ateşleme yapmanız gerekir. Çünkü sizin aracınızı doğal olarak kendi kendine durduracak bir atmosfer Ay'da yok. Dolayısıyla işte bu iniş araçlarında veya uydular için de aynı şey geçerli. Uzay boşluğunda yörüngede oluşan uydular için de bunlar geçerli. Her taraflarında bizim RCS dediğimiz ufak gaz iticileri bulunur. Aracın her yöne doğru olan hız vektörlerini kontrol edebilmek için. Şimdi ya hal böyle olunca yani insansız Ay'a iniş konusunda daha önceden çok deneyimimiz olmadığı için bu tip sıkıntılar yaşanıyor. Aynı şey bahsettiğim ısı kalkanı ile alakalı da geçerli. Şimdi Orion Ay'a gidip geri gelmesi üzerine tasarlanmış bir kapsül. Yani dolayısıyla Dragon'larla falan karşılaştırmanız yanlış olacaktır. İkincisi altında kullanılan AUKUS dediğim malzeme, kompozit malzeme, tek bir tip bir malzemeden oluşmuyor. Apollo görevlerinde kullanılan AUKUS farklı bileşenlerden oluşuyordu. Bugün kullanılmaya çalışılan AUKUS farklı bileşenlerden oluşuyor. Genel olarak yine aynı, yine fiberglass kullanılıyor, yine reçine kullanılıyor. Reçinelerin arasında petek yapıda kalmasını sağlayan bir çelik kullanılıyor. Mesela kullanılan çeliğin içeriği, yüzde kaç karbon, yüzde kaç demir. Ondan sonra kullanılan fiberglass'ın kimyasal özellikleri veya işte fiberglass kumaşın dikim şekli, örülme şekli ya da kullanılan reçinenin kimyasal bileşiği bunlara farklılık gösterdiği için avukat malzemesi o gün farklı bir şekilde kullanılıyordu. Bugün farklı bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Ben size ne olacağını söyleyeyim. Ertelemelere rağmen muhtemelen Artemis görevleri eğer Starship'te de bir problem çıkmazsa başarılı şekilde gerçekleştirilecek. Ve 2030'a kalmadan biz muhtemelen insanların tekrardan Ay'a ulaştığını göreceğiz. Dolayısıyla hani söylediklerim tabii ki bu tartışmalara nokta koyacak nitelikte değil ama uzay görevleri hiçbir zaman dışarıdan gözüktüğü kadar basit değildir. Pek çok farklı özel şartla uğraşmanız gerekir. Her farklı görev konseptinde. Yani dünyanın yörüngesine yapacağınız bir yolculuk için farklı şartlarla, farklı durumlarla uğraşırsınız. Ay'a gitmek için farklı durumlarla uğraşırsınız. Mars'a gitmek için bambaşka durumlarla uğraşırsınız. Dolayısıyla hani dışarıdan bakan bir gözle bu konular hakkında yorum yapmak emin olun çok iyi bir fikir değil. Önermiyorum.
Abi ağzına sağlık. Çok güzel şeylerden bahsettin ama benim teorim Ay'a gidilmediği yönünde olduğu için bu anlattıklarını tamamen duymamazlıktan ve görmemezlikten geliyorum. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Yani ekstra ne söyleyebilirim çok bir fikrim de yok açıkçası. Eklemek istediğim şey var mı abi?
Yok abi, teşekkür ederim.
O zaman bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya ya da bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın, görüşmek üzere.